Ayrım 24, sayfa 310. Gerçeği yazdık. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Yardımcısı Dengir Mir Mehmet Fırat doğruluyor. Neyi mi? Dün bu sütunda yazdıklarımızı. Ne diyordu Meclis Başkanı Bülent Arınç? Şunu diyordu. Genelkurmay Başkanlığı'na mektup yazmışlar. Cumhurbaşkanlığı seçimine müdahil olun diye. Ne haklı yapıyorsunuz böyle bir şeyi? Genelkurmay Başkanlığı'nın görevi Cumhurbaşkanlığı seçiminde taraf olmak mıdır? Fena halde asabımı bozdu. Biz ne diyorduk yazımızın asker kökenli Manisa eski milletvekili Tevfik Diker'in anlatımına dayandırdığımız bölümünde? 10. Cumhurbaşkanı seçilmeden önce dönemin Genelkurmay Başkanı bu konuda taraf olduklarını ifade ettiğini hatırlatarak şunu diyorduk. O tarihte Cumhurbaşkanlığı seçimine taraf olan Genelkurmay'ın icraatına hiçbir tepki vermeyen Bülent Arınç'ın genel başkanı, Ahmet Necdet Sezer'in Cumhurbaşkanlığı adaylığı için ortak iradeye imza koydu. Ve bilahare yapılan oylamada Arınç dahil şu anda AKP'de milletvekili olan birçok fezilet partili milletvekili kabul oyu verdi. O günkü bu harekete karşı durmayan Bülent Arınç'ın, şimdi 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in dün dündür, bugün bugündür sözüne sarıldığını görüyoruz. AKP Genel Başkan Yardımcısı Dengir Mir Mehmet Fırat ne diyor? Bir gazetenin dün manşetten yayınladığı açıklamasına göre şöyle diyordu. Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi 5 partinin ortak mutabakatı aranıyordu. Biz o zaman Fazilet Partisi'ndeyiz ve grup Sezer'e karşı. Tam 2 saat konuşma yapıp grubu ikna etti. Recai Bey, Kutan bile tamam o zaman oy veririz dedi. Eğer o gün o konuşmayı yapmasam mutabakat olmayacaktı. AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Mir Dengir Fırat'ın bu sözleri neyin göstergesidir? Dün bu köşede yazılanların doğruluğunu, Tevfik Diker'in de deyimiyle bugün bazı emekli askerlerin Cumhurbaşkanlığı seçiminde taraf olduklarını belirten mektubuna ateş püskürenlerin, o gün görevdeki askerlerin tarafız demelerine hiçbir tepki göstermediğinin, bugün Cumhurbaşkanlığı seçimi için ortak mutabakat önerilerine karşı çıkanların, o gün ortak mutabakat isteğine destek verdiklerinin, tabii ki kendi bilecekleri iştir, kimseyi karalamıyoruz. Bazılarının işine geldiğinde öyle, işine gelmediğinde böyle zihniyeti çağrıştıran tavrını eleştiriyoruz. Sayın Fırat'ın Sezer Çankaya'ya çıkmasına katkıda bulunmuş olmaktan pişmanlık duyduğunu söylemesine gelince, ben Türk ulusunun bir ferdi olarak kendisine teşekkür ediyorum. Niçin mi? Türkiye'nin Ahmet Necdet Sezer gibi katıksız Atatürkçü, tavizsiz cumhuriyetçi, yürekten yurtsever bir cumhurbaşkanına kavuşmasında bir nebze de olsa etkisi olduğu için. Sosyal demokratlara düşen tarihi görev. Zaman zaman yazdıklarımızla neyi savunuyorduk, ne için iddialı konuşuyorduk? Soldaki bölünmüşlüğün sosyal demokratlara iktidar yolunu kapattığını, soldaki partilerin birleşmesi halinde sosyal demokratların iktidara geleceğini. Sonunda bu görüşümüzün doğruluğu kanıtlandı. Hem de Türkiye'nin en ciddi kamuoyu araştırma kuruluşu olan Sonar'ın yaptığı anketle. İşte Sonar'ın bugün seçim olsaydı hangi partiye oy verirsiniz sorusuyla yaptığı kamuoyu araştırmasından çıkan sonuçlar. Partiler yüzdeler. AKP %27.61, CHP %18.32, DYP %13.26, MSP %13.04, DSP %8.14, GP %5.22, Anavatan %5.01, DTP %4.24, SHP %2.09, diğer %3.06. Bu rakamlar neyi gösteriyor? İktidar partisi AKP'nin bir önceki seçime oranla uğradığı büyük oy kaybını. Başka neyi gösteriyor? DSP başta olmak üzere soldaki partilerin oy oranlarındaki yükselişi. Daha başka neyi gösteriyor? Sol kanadı oluşturan CHP, DSP ve SHP'nin oy yüzdelerinin toplamanın ortaya koyduğu rakamı 28.55. Bunun anlamı nedir? Olası birleşik sol sandıktan birinci parti çıkar demektir. CHP, DSP ve SHP'nin seçime tek vücut olarak girmesi halinde sosyal demokratlara iktidar yolu açılacak demektir. Biz neyi savunup duruyorduk? Birleşme, bütünleşme halinde bunun böyle olacağını. Evet, görüldü ki sosyal demokratların iktidara gelememe nedeni seçimlere tek parti olarak girmemeleridir. Aralarındaki kısır çekişmelerin sosyal demokrat vatandaşların oylarının bölünmesine neden olmasıdır. liderler başta olmak üzere bütün sosyal demokrat politikacılar, Sonar'ın anketinden çıkan sonuçları dikkate alarak birleşmenin, bütünleşmenin sağlanması için kolları sıvamalıdır. Bu, sosyal demokrat politikacıların selameti açısından da, irticai faaliyetlerin giderek arttığı laik Türkiye Cumhuriyeti'nin selameti açısından da hayati önem taşımaktadır. Şimdi buradan bizim aslan sosyal demokratlara sesleniyorum. Öyle muhalefette kalıp irticai tehdit tırmanıyor deyip durmakla olmaz. Ya nasıl olur? Birleşerek, bütünleşerek, güçlenerek, iktidara gelerek, irticai tehdidin başını ezerek, kökünü kazıyarak olur. Ne dersiniz? Haksız mıyım? Millete rağmen. Cumhurbaşkanı, ana muhalefet ve muhalefet parti liderleri başta olmak üzere neredeyse her kesimin ve herkesin karşı çıktığı tezkere bugün mecliste oylanacak. Evet, evet, Türk askerinin Lübnan'a gönderilmesine ilişkin tezkereden söz ediyorum. Son anda bir sürpriz olmaması halinde tezkere büyük olasılıkla kabul edilecek. Orasını biliyoruz. Bilemediğimiz İsrail-Hizbullah çatışmasının yaşandığı Lübnan'a asker gönderilmesi halinde neler olabileceğidir. Hür Parti Genel Başkanı Yaşar Okuyan'a göre böyle bir durumda iktidardaki politikacıların yapması gereken tek şey var. Yatıp kalkıp Lübnan'da Mehmetçiğin saçının tek kılına zarar gelmemesi için dua etmek. Çünkü aksi olursa vay hallerine. Bu da ne demek mi? İşin orasını anlamak için Türkiye'nin en deneyimli politikacılarından, Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski bakanlarından Yaşar Okuyan'ın dün yaptığımız söyleşi sırasındaki sözlerine kulak verelim. Ortada bir gerçek vardır, o da bu iktidarın millete rağmen milletin silah altındaki evlatlarını Lübnan'a göndermek istemesidir. Başındaki bölücü terör belasına bir günde 8 şehit veren Türkiye'nin PKK'nın cirit attığı Kandil Dağı dururken bir bataklık olan Lübnan'a asker göndermesi hangi mantığa sığar? Türk askerinin bölücü terör yuvalarını imha etmek amacıyla Kuzey Irak'a gitmesine izin vermeyenlerin Lübnan'a gidin isteğini yerine getirmek olacak şey değildir. Millete rağmen Lübnan'a asker gönderme inadının AKP iktidarının sonunu hazırladığını öne süren Yaşar Okuyan, görüşlerini ve uyarılarını şöyle sürdürüyor. Bunca yıllık politikacı olarak ben bindiği dalı bu kadar hızla kesen bir iktidar görmedim. Türkiye'nin dört bir yanındaki şehit cenazelerinde ana babalar artık vatan sağ olsun demiyoruz diye feryat ediyor. Binlerce on binlerce vatandaş Lübnan'da da mı şehit vereceğiz, kimin için vereceğiz diye haykırıyor. Türkiye'yi yönetenler bunları duymazdan görmezden geliyor. Türk askerini Lübnan'a gönderirlerse dua etsinler de oradan tek şehit cenazesi gelmesin. Eğer gelirse dünyayı başlarına yıkarız. Bunu milletle birlikte yaparız. Bütün partiler el ele verir, demokratik haklarımızı sonuna kadar kullanır, milyonları meydanlara toplar, Ankara'da tozu dumana katarız. Hür Parti Genel Başkanı Yaşar Okuyan'ın söylediklerine bakılırsa iktidardaki politikacıların işi gerçekten zor. Çünkü bu iş başka iş. Bu iş her ülkede olduğu gibi Türkiye'de de siyasi iktidarın kaderini tayin edecek türden hayati önem taşıyan bir iş. Hele ki sandığın milletin önüne gelmesine fazla zaman kalmadığı bir dönemde. Günler önce yazmıştık. Maliye Bakanı Kemal Unakı'dan köşke kimin çıkacağı sorusuna şu cevabı vermiş. Köşke çıkacak belli, onun yerine geçecek kişi 16 Nisan'da belli olacak. Evet, medyaya yansıyan bir habere göre Unakı'dan böyle demiş. Siyasi çevrelerde bundan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olacağı sonucunu çıkartarak şu yorumu yapmışlar. Demek ki Erdoğan Çankaya adaylığını 16 Nisan'da açıklayacak. Başbakanlığa geçecek kişi de büyük olasılıkla Abdullah Gül olacak. Vaziyet böyle ise bu bendeniz ve de gazete okurlarım için hiç de sürpriz değil. Çünkü AKP'lilerin Çankaya planının böyle olduğuna bir hafta kadar önce bu sütunda dikkat çekmiştik. Ne diyorduk? Kaynağının sağlam olduğuna dikkat çektiğimiz AKP'nin Çankaya planı başlıklı yazımızda. Şunu diyorduk. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığına aday olduğunu, sürenin son günü olan 16 Nisan'da açıklayacak, Mayıs'ın ilk haftasında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminden hemen sonra da Erdoğan'ın Çankaya'ya çıkmasına yönelik tepkilerin dozunu düşürmek amacıyla AKP hükümeti erken seçim kararını verecek. Evet, AKP'li politikacıların Erdoğan'ın Çankaya'ya çıkarma planının bu olduğunu duymuş ve okurlarımıza duyurmuştuk. Plan uyarınca başbakanlık görevinin büyük olasılıkla Dışişleri Bakanı Abdullah Gül'e devredileceğini de duyurduğumuz gibi. Ardından da eklemiştik. Neyi mi? muhalefet liderleri de muhalefetteki politikacıları seçim telaşına sürüklemek üzere alınacak baskın erken seçim kararının Çankaya'nın türbana tesettüre bürünmesine yönelik tepkilerin dozunun D'sini dahi düşürmeye yetmeyeceğine. Ama bakarsanız bu planı uygulamaktan vazgeçer, Cumhurbaşkanı adayının parlamento içinde ve dışında yer alan partilerle, Cumhuriyet'in tüm kurum ve kuruluşları ortak mutabakatıyla belirlenmesine karar verirler. Dileriz öyle olur. Niçin mi? Verilen gerilimi patlama noktasına getirmemek için. Zeki Sezer'den önemli bir soru. Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Zeki Sezer, iktidardaki politikacıları bir kez daha uyarıyor. Aklınızı başınıza alın. Lübnan bizim işimiz değil. Bizim işimiz Türkiye'nin başındaki bölücü terör belasına son vermek. Ardından da ekliyor. Türk ulusu iki günde 8 evladını bölücü teröre şehit verirken, Türkiye bölünüp parçalanmak istenirken, Türkiye'yi yönetenlere düşen İsrail ile Hizbullah arasındaki çatışmaya son verilmesini sağlamak değildir. Türkiye'yi yönetenlere düşen, Türkiye'nin dört bir yanındaki şehitlerini fidan gibi vatan evlatlarınla dolup taşmasına neden olan bölücü terörün kökünü kazımaya çalışmaktır. Türk askerinin gitmesi gereken bir yer varsa orası terör yuvası Kuzey Irak'tır. Dün Lübnan konusunda kısa bir söyleşi yaptım. Sezer işte böyle diyor. Tüyler ürpertici. Türk askerinin vatanıyla, milletiyle ilgili olmayan bir görevle ateşin ortasına göndermek istendiğini belirten Sezer, bu konudaki sözlerini AKP'li politikacılara sorduğu şu soruyla noktalıyor. Lübnan'da kimin için şehit verdik denildiği zaman ne cevap vereceksiniz? İsrail için mi, Hizbullah için mi diyeceksiniz? DSP lideri Sezer'in Lübnan'a asker gönderilmesine ilişkin hükümet tezkeresinin mecliste oylanması öncesine yaptığı bu uyarılar son derece önemlidir. Hele hele AKP'li politikacılara yönelttiği tarihi soru. Böylesi soruya verilecek cevabın hangisi olabileceğini düşünmek bile tüyler ürpertici. Hayati önem taşıyor. Yarın kullanacakları tezkere karşıtı ya da yandaşı olan oylarda, Türk askerinin Lübnan'a gönderilip gönderilmemesini kararlaştıracak AKP'li politikacıların yerinde olsam, Sezer'in sorduğu bu soruyu bir an bile aklımdan çıkartmam. Oy vereceğim ana kadar Allah göstermesin, Lübnan'dan bir şehit cenazesi gelir de o şehidin ana babası yakama yapışıp oğlumuzu kimin için şehit verdiklerse ne yaparım, ne cevap veririm diye düşünürüm. Hem de şehit ailelerinin artık vatan sağ olsun demiyoruz şeklinde haykırmaya başladığı bir dönemde. Sözün özü DSP lideri Sezer'in 7'den 70'e Türk ulusunun hislerine tercüman olarak yaptığı bu tarihi uyarı hayati önem taşımaktadır. Özellikle de iktidarın selameti açısından. Rahşan Ecevit'i takdir mi, tenkit mi etmek gerekir? Bir ayı aşkın bir süredir hastanede yatan Bülent Ecevit'in başlattığı ittifak girişimini gerçekleştirmeye çabalayan Rahşan Hanım'a, DSP, SHP ve Hür Parti dışındaki partilerin liderlerinden hayır yanıtı geldi. Olası ittifakın, güç birliğinin en güçlü partisi olarak görülen CHP'nin genel başkanı Deniz Baykal, hayırının nedenini şöyle açıkladı. Türkiye'nin ihtiyacı geçici işbirliği değil, kalıcı çözümler üretmektir. Yapılması gereken birleşmedir. DSP'nin CHP ile birleşmesi daha doğru ve gerçekçi olur. Bu ne demektir? İttifaka hayır, CHP çatısı altında birleşmeye evettir. İşin gerçeği Baykal'ın dediği doğrudur. Geleceğe dönük düşündüğümüzde sosyal demokratların tek başına iktidara gelmesini sağlayacak olan bu sütundan da defalarca dikkat çektiğimiz gibi merkezi soldaki partilerin aynı çatı altında bütünleşmesidir. Ancak sandığın halkın önüne gelmesine fazla zaman kalmadığı için bu sosyal demokrat partilerin erken ya da zamanında yapılacak genel seçimlere güç birliği yaparak girmesinden sonra da gerçekleştirilebilir. Neyse gelelim işin Rahşan Ecevit'in gösterdiği çabaya yönelik eleştiriler, hatta karalamalar yönüne. Evet, evet, bazı politikacıların yakışıksız yorumlarından, bazı gazetelerin attığı küçümseyici başlıklardan söz ediyorum. Düşünebiliyor musunuz? Beğenirsiniz beğenmezsiniz. Yaşamının 50 yılı aşkın süresini aktif siyasetle geçiren 80 yaşındaki bir hanımefendi, Türk siyasetinin efsane lideri olan hasta yatağındaki eşinin gündeme getirdiği partiler arası bir ittifakın gerçekleşmesini sağlamak amacıyla günlerdir kapı kapı dolaşıyor. Eşinin ve kendisinin görüşlerini aktarıyor, ülkenin ve ulusun yararına olacağına inandığı önerilerini sıralıyor. Bazıları ne yapıyor? onun bu tutumunu, bu çabasını eleştiriyor. Yok Raşa Necevit olmayacak duaya amin diyormuş, yok Baya Necevit kendi partisinden başka destekçi bulamazmış, yok hangi sıfatla partilere ittifak çağrısında bulunuyormuş, yok şuymuş yok buymuş. Yapıcılık, yıkıcılık sözcükleri vardır ya, akla işte onlar geliyor. Şimdi soruyorum, sizce gerçekleşmesi olanaksız olsa da Raşa Necevit'in gösterdiği bu çaba övgüye mi sövgüye mi değer? Bu sorunun benzerini Hür Parti Genel Başkanı Yaşar Okuyan da soruyor. Siyasi çizgisi, Rahşan Hanım'ın siyasi çizgisinin zıddı olan sağ kesimin önde gelen politikacılarından Yaşar Okuyan, Baya Necevit'in güç birliği, iş birliği arayışlarını eleştirenlere bakın nasıl sesleniyor. Kimsenin işin bir başka tarafını görmek işine gelmiyor. Türkiye'nin içinde bulunduğu şartları görenler, bu ağır şartlar karşısında sivil siyaset kurumunun içinde bir model olarak halkın önüne bir seçenek koymak için bu yaşta, bu gelinen noktada bir çaba içinde oluyorlar. Bunu takdir mi, tenkit mi etmek lazım? İşte olay budur ve de bu olay benim deyimimle övgüye, Sayın Okuyan'ın deyimiyle takdire değerdir. En azından bana göre. Sözün özü, laik Türkiye Cumhuriyeti'nin selameti için özellikle sosyal demokrat politikacıların bölünmüşlüğe son vermesi, seçmen iradesinin tam anlamıyla parlamentoya yansımasının sağlanması gerekir. İster ittifak, ister birleşme olsun. Ama olsun. Sezer'e kulak verin. Demokratik Sol Partisi Genel Başkanı Zeki Sezer, Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin şöyle diyordu. Cumhurbaşkanlığı milletin birliğini ve bütünlüğünü temsil eden makamdır. O makamın ilk sahibi de Mustafa Kemal Atatürk'tür. Ardından da ekliyordu. O makama Atatürk'e layık olmayan, Atatürk'ün kurduğu layık demokratik cumhuriyeti içine sindiremeyen biri oturursa biz de onu içimize sindiremeyiz. Sezer bir de şu uyarıda bulunuyordu. 1 milyon insanla yürürüz. DSP Genel Başkanlığı makamını Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın kurucusu ve ilk lideri olduğu Cumhuriyet Halk Partisi'nin 3. Genel Başkanı olan Bülent Ecevit'ten devralan Zeki Sezer'in bu sözleri sanırım herkes tarafından dikkatle alınmalıdır. Çünkü Sezer ülkenin selameti açısından hayati önem taşıyan bir konuya dikkat çekmektedir. Aklı başında kimse kalkıp da Zeki Sezer'in bu sözlerine, bu düşüncelerine ne alakası var diyemez. Neden diyemez? Türkiye'nin selametini gözettiği, gerçeklere işaret ettiği ve de Türk ulusunun hislerine tercüman olduğu için diyemez. Ne diyor Sezer? Tekrar edelim. Cumhurbaşkanlığı milletin birliğini ve bütünlüğünü temsil eden makamdır. O makamın ilk sahibi de Mustafa Kemal Atatürk'tür. O makamı Atatürk'e layık olmayan, Atatürk'ün kurduğu layık demokratik cumhuriyeti içine sindiremeyen biri oturursa biz de onu içimize sindiremeyiz diyor. Yanlış mı? Laik Türkiye Cumhuriyeti'nin hangi ferdi bu sözlere karşı çıkabilir, bu düşünceye yanlış diyebilir? Peki aksini düşünenler yok mudur? Tabii ki vardır. Kimlerdir? Atatürk düşmanları, laik cumhuriyet karşıtları. Bir başka deyimle Türkiye'yi İran'a benzetmenin hayaliyle yanıp tutuşanlar. O nedenle Atatürk ilke ve inkılaplarına yürekten bağlı olan, cumhuriyet vatandaşlığını fazilet sayan her Türk vatandaşı gibi, ben de Sayın Sezer'in Cumhurbaşkanı seçimi konusundaki düşüncelerine, söylemlerine aynen katılıyorum. Eminim bunu Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma, laik cumhuriyetimi koruyacağıma, namusum ve şerefim üzerine and içerim yeminini eden A'dan Z'ye bütün politikacılarımız da katılıyordur. DSP lideri Zeki Sezer'in 1 milyon insanla yürürüz sözlerine gelince, İşte ona katılmıyor. Niçin mi? Öyle bir durumda yürüyecek insan sayısının 1 milyonla değil, 10 milyonla ifade edilebileceğine inandığım için. Üzücü, düşündürücü. İstanbul Vatan Caddesi'ndeki 30 Ağustos töreninde yaşananlar üzücü ve düşündürücü. İşin üzücü yanı 4 üniversite öğrencisinin yok yere linç edilmeye kalkışılmış olmasındadır. Medyaya yansıyan haberlere göre neyi protesto ediyordu o gençler? Siyasi iktidarın Lübnan'a asker gönderme kararını. Ne tür bir slogan atıyorlardı? İsrail askeri olmayalım. Bu sloganlara kalabalık arasındaki bazı kişilerce verilen karşılık ne oldu? Tekme tokat dövülmek, linç edilmelerini istemek. Bu gençlerin yaptığının ve söylediğinin karşılığı bu mu olmalıydı? Hayır, bence olmamalıydı. Devlete, millete, askere, polise, halka karşı bir protesto, bir slogan, bir söylem olmadığından. Onlarca vatan evladını kahpece şehit eden bölücü örgütün propagandasının yapılmadığından. Aksi olsaydı emniyet müdürlüğünden tekme tokat, sille yumruk dövülen gençler için terör örgütüyle ilişkileri yok. Bunlar Lübnan'a asker gönderilmesini protesto eden üniversite öğrencileri açıklaması yapılmazdı. Evet, linçten polis tarafından kurtarılan o gençlerin söylediklerini bir kez daha düşünelim. İsrail'in askeri olmayalım. Bu ne demektir? Lübnan'a asker göndermeyelim. Peki bu sözlerin benzerini kim, kimler söylüyor, söylemeye de devam ediyor? Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in yanı sıra CHP lideri Deniz Baykal, DYP lideri Mehmet Ağar başta olmak üzere muhalefetteki tüm siyasi parti liderleri, sivil toplum kuruluşları, iş adamları, biz gazetecilerle neredeyse bütün vatandaşlar ve de kendi hükümetlerinin kararına karşı çıkan AKP'li bazı politikacılar. Şimdi tekrar soruyorum. Seçtikleri yer ve zaman kesinlikle yanlış olsa da, üniversiteli o gençlerin bu tür protestosunun ve bu tür sözlerinin karşılığı linç girişimi mi olmalıydı? Dedim ya, üzücü. İşin düşündürücü yönü neyse, dün manşetten verilen haberin başlığı dikkat çekiyordu. Halkın öfkesi burnunda. Yani Türkiye'de yaşanan olumsuzlukların insanları dokunsan patlayacak hale getirmiş olması, bazı vatandaşların en küçük tarihte hiç yoktan galeyana gelerek işin özünün ne olduğunu bile farkına varmadan linç girişimine kalkışması ve de insanların güvenliğinden sorumlu olanları vatandaş gereken tepkiyi gösterdi gibisinden sözleriyle istemeden de olsa böylesi olayları tasvip ediyor görünümü sergilemesidir. Bu son derece yanlıştır, tehlikelidir. Yaşar okuyan ne için dua ediyor? Partisinin adını yeni yeni duyuyor olsanız da Hür Parti Genel Başkanı'nın Yaşar okuyanı tanımayanınız yoktur. Hele hele işçi ve işçi emeklisi olup da tanımayanınız olamaz. Neden olamaz? Geçmişteki politik görevleri bir yana, Bülent Ecevit başkanlığındaki 57. Hükümetin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak o dönem ardından en fazla söz edilen üyesi olduğu için olamaz. Diyeceksiniz ki bayram değil, seyran değil, durduk yere Yaşar okuyandan niçin söz ediyorsun? Durduk yere değil, çok istediği, gerçekleşmesi için neredeyse gece gündüz dua ettiği bir şeyden sizleri de haberdar etmek için. İşte Türk siyasetinin tanınmış siması Yaşar okuyanın her şeyden fazla arzu ettiği şey. Erdoğan'la kamuoyu önünde tartışmak. Evet, evet, yanlış anlamadınız. Hür Parti Genel Başkanı Yaşar okuyanın gerçekleşmesini istediği tek şey bu. Ne şan, ne şöhret, ne para, ne pul. İstediği tek şey bir televizyon kanalının düzenleyici oturumda AKP Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'la karşı karşıya gelmek. Bunu ben söylemiyorum. Yaşar okuyan söylüyor. Aynen şöyle diyor. Dikkatinizi çekiyor mu bilemem. Artık eskisi gibi televizyon kanallarında başbakanın ve muhalefetin liderlerinin katıldığı açık oturumlar düzenlenmiyor. Neden düzenlenmiyor? Bana göre iktidarın lideri muhalefet lideriyle bir araya gelmekten kaçınıyor. İşte ben bunu istiyorum. Her şeyden fazla Recep Tayyip Erdoğan'la A'dan Z'ye her konuda televizyon kameraları karşısında halkın önünde tartışmak istiyorum. İstediği kanalda karşı karşıya gelelim. İmam hatiplerden türbana, üniversitelerden YÖK'e, IMF'den AB'ye, bölücü terörden irticai faaliyetlere, asgari ücretten emekli maaşlarına, SSK sahnelerinin devrinden sosyal güvenliğe kadar her konuyu konuşalım. İktidarın bu konulardaki icraatlarını, iktidardaki politikacıların planlarını, tavırlarını, söylemlerini tartışalım. İşte o zaman ak koyun, kara koyun ortaya çıkar. Halk neyin doğru, neyin yalan olduğunu anlar. Başbakan Erdoğan'ın eleştiriye tahammül göstermediğini, iktidarın icraatlarını eleştirenlere sert üslupla susturmaya çalıştığı ileri sürülen Hür Parti Genel Başkanı Yaşar okuyan sözlerini şöyle noktalıyor. Öyle, onu bunu azarlayarak, onu bunun ağzını kapattırarak, gıyırıp da meydan okuyarak, Serde Kasımpaşalılık var diyerek günü kurtarmaya çalışmakla olmaz. Yüreği yetiyorsa çıksın karşıma. AKP iktidarı döneminde ülkenin ve milletin sorunlarının patlama noktasına ulaştığını da savunarak, çizilen hayali pembe tablolarla insanlar aldatılmaya çalışıyor iddiasında bulunan sayın okuyanın düşüncelerine, görüşlerine, iddialarına katılırsınız ya da katılmazsınız. Orası bir yana. Zaten işin o yönünü sütunum yetmeyeceğinden ne deşiyor ne de yorumluyorum. Ne yapıyorum? Bana ilginç gelen bir konuyu sizlere aktarıyorum. Ne yani? Yılların siyasetçisinin en fazla istediğiniz şey nedir sorusuna iktidara gelmek, yeniden bakan olmak, kırmızı plakalı Mercedes'le dolaşmak, her ay 10 milyarlık maaşı cebe indirmek, dokunmak ama dokunulmamak diyeceği yerde Recep Tayyip Erdoğan'la açık oturuma çıkmak demesi ilginç değil mi? Kim bilir, bakarsınız Tayyip Erdoğan Bey'e de ilginç gelir ve Yaşar Bey'in bu arzusunun gerçekleşmesini sağlar. En iyisi bekleyelim, görelim.